Ayrım 16. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 191. 15. Salon dar geliyordu denize. Uzun süredir bahçeden bir bölüm alarak salonu genişletmeye konuşuyorlardı Duru'yla. Ama salonun denize dar gelmesinin nedeni küçük olması değil, ahşap sehpanın çekmecesiydi. Özellikle bugün asla açmaması gereken tek çekmeceydi. Çünkü o çekmece denizin zulasıydı. Belirli yönlerini yontmak istediği bu dünyadan saklandığı yerde orası. İçinden çıkardığı ince bir kağıt içine koyduğu tütün ve esrar karışımıyla denizi istediği yere gönderebilen, götürebilen, saklayabilen tek şeydi. Müzik içini ne kadar uyandırıyorsa o çekmecenin içeriği o kadar dindiriyordu. O çekmece olmasa uykusuzluğun kabusunda kayboluyordu deniz. Hiç kapatamadığı beyni isyan eder, düşünceleri kendi varlığına savaş açar ve belki de kendini imha ederdi. Sürekli patlayan bir volkanın kendi lavında boğulması gibi deniz de kendi yeteneğinin şiddetinde huzursuzdu. O çekmece denizin tek huzur bulduğu yerdi. Herkes müzikle huzur bulduğunu varsayıyor, yüceltiyordu onu. Ama işin aslı müzik ona ait olan bir şey değildi. Hiç olmamıştı, olmayacaktı da. Müzik içinden aktığında acıtan, onu zorlayan, yaratması için onu kamçılayan bir güçtü sadece. Kendi kontrolü dışında bir güç. İstediği zaman geliyor, denize ait, önemsediği her şeyi yıkarcasına, önemsizleştirircesine denizin içinden dünyaya akıyordu. Müzik geldiğinde geri kalan her şeyi beklemek zorunda kalıyordu. Deniz sadece kanaldı müziğe. Bomboş bir kanal. Müzik olmadan belki acısı dinebilirdi. Ama boşluğun anlamsızlığı her açıdan daha fazla yıkardı ruhunu. Ne müzikle ne de müziksiz huzur vardı ona. Huzursuzluğu yaratıcılığını besliyor, üretmesini sağlıyor ama aynı zamanda onu yaratırken eritiyordu. Kendi ateşinde yanıyordu deniz. Etrafındaki yapmacık toplumun sahteliği bu ateşi daha da körüklüyordu. İçinden akan, kontrol edemediği bu güç herkesin iştahını kabartsa da deniz yaratırken ölüyordu. Onun için müziğin dünyasında yaratabilmek için yitmek gerekiyordu. Yaptığı her bestede, yazdığı her şarkıda, çaldığı her notada kendisinden bir parça bırakarak azalıyor, tam bitti derken müzik tüm bencilliğiyle yeniden içine akıyordu. Yıllardır bu böyleydi. Kontrol edemediği bu duygu bir sancı gibi gelip notalara döküldüğünde, bazen bir peçete, bazen de kendi vücudunun bir parçası notaları yazması için ona hizmet ediyordu. Enstrümanlarından birinin başında sabahladığı ya da içinde boşalttığı müziği teslim etmenin yorgunluğuyla sızıp kaldığı çok oluyordu. Birkaç öğrencisi ve bazen de Duru dışında kimsenin kulağına değmemiş onlarca bestesi vardı denizin. Asla kaydedilmemiş, bazen bir iki kez, bazense hiç çalınmamış, yazıldıkları yerde bekleyen parçalar. Denizin ruhunun parçalarıydı. İşte o çekmece bu ruhun acısını dindiren tek çareyi saklıyordu içinde. İnce sarılmış küçük bir joint yanardağın anlık da olsa soğumasına, patlamaların durmasına yetebiliyordu. Koltukta kaykılmış Duru'yu beklerken önünde duran çekmeceyi açıp ince bir tane sarmamak için kendisiyle savaştı. Duru'ya söz vermişti davetlerden önce asla içmeyeceğini ve şimdi bir davete gitmek üzereydiler. Üstelik Duru ile böylesine gergin bir günde ona verdiği sözü esnetemezdi de. Hemen hızlıca bir tane sardığını ve onu çaktırmadan içtiğini düşündü ve hemen ardından Duru'nun kokuyu aldıktan ya da denizin suratındaki kaykılmayı yakaladıktan sonra çıldırmış hali geldi aklına. Oturduğu yerden kendisiyle savaşırcasına fırlayıp çekmeceden uzaklaştı. Bahçeye çıktı. Bu davet de nereden çıkmıştı şimdi? Duru'yu beklemek bu yüzden zor geliyordu ona. O çekmece ve kendisi. Temassız çok uzun süre yalnız kalabilen bir ikili değildi. Bahçede etrafına bakındı. Bakımsız, yer yer kurumuş çimenlerin arasında küçük yoncalar çıkmış, yabani otlar bahçenin yeşilliğini çoğaltırken aslında estetiğini de bozmaya başlamışlardı. Uzun süredir sulanmamıştı bahçe. Deniz köşedeki hortumu alıp kafasından uzaklaştırmak istediği dünyayı sulamaya başladı. Bahçenin köşesinde duran salkım söğüt ağacı kışın budanmadığından fazlasıyla dallanmıştı. Bir bahçe aynı anda nasıl olur da hem bu kadar güzel hem de bu kadar çirkin görülebilir diye düşündü. Elindeki hortumun ağzını sıkıp salkım söğüde yağmur yağdırır gibi suyu havada tuttu. Ağacın gövdesini yıkadı suyla. Bahçeyi çevrilen demir parmaklıklara sarılmış sarmaşıkları suladı. Yağmurladı, yıkadı. Deniz daha önce de bahçe sulamıştı. Belki 10 yıl önce ve şimdi bunu yapmaktan çok hoşlandığını anladı. Çıplak ayakları ıslak çimenin üstünde kendi ağırlıklarıyla toprağa değdiğinde ayaklarına bulaşan çamura baktı. Huzur buldu. İlk defa böyle bir şeyden huzur bulduğunu düşünüp gülümsedi. Suratındaki huzurlu gülümsemeyle elindeki hortumu ayaklarına tuttuğu sırada Duru hışımla salondan bahçeye fırladı ve direkt "Deniz!" diye seslendi. Deniz irkilip hemen kafasını kaldırdı. Duru, "İnanamıyorum sana. Ne yapıyorsun? diyerek Deniz'in suratındaki huzura saldırdı. Çünkü böyle bir gülümseme ancak çekmecenin yardımıyla olabilirdi Deniz'de diye düşünmüştü. Deniz, Duru'yu anlamaya çalışırken aceleyle ona doğru gitti. Elindeki hortum ayağına dolandı ve tökezledi. Ama bu gidişini engellemedi. Duru'nun yanına vardığında artık suratındaki gülümseme yerini korkuya bırakmıştı. Yine ne yaptım diye düşünürken Duru kızgınlığıyla onu aydınlattı. Ben bıktım ya, bıktım böyle yaşamaktan. Senin kendini ota çevirmenden keşsin sen ve tutamıyorsun kendini derken Deniz, Duru diyerek açıklamak için onu susturmaya çalıştı. Ama Duru, niye tutamıyorsun, aptal mısın, niye diye çıkışmaya devam etti sinirli. Deniz bu sefer daha şiddetli bir şekilde Duru dediğinde kızgın Duru, ne Durusu diye haykırdı. Duru, Deniz'in suratındaki ifadenin haksızlığa uğrayan birine ait olduğunu gördüğünde çatık kaşları gevşedi ve sustu. Yanlış anladığını fark etti. Deniz kendindeydi. Deniz, elindeki hortumu yere bırakıp çeşmeyi kapattı. Hiç konuşmadan terliklerini ıslak ayaklarına geçirip salona girdiğinde bahçede gerisinde duran Duru yumuşamış sesiyle "Konuşmamız lazım." diye seslendi ardından. Deniz sessizce Duru'ya döndü, bekledi. Ortamın kendisi tarafından gerilmiş enerjisinden rahatsız olan Duru, sakin ve umursayan bir şekilde ''Özür dilerim, ben o kadar alıştım ki sadece bu lanet şeyi kullandığında suratına bir gülümseme görmeye yine içtiğini sandım, affedersin.'' diye konuşurken salona girip koltuğa oturdu. Deniz hiçbir şey söylemeden Duru'nun devam etmesini bekledi. 3 saniye sessiz kalan Duru, Deniz'in konuşmayacağını anlayınca ''Müziği dinledim.'' dedi. Deniz hala sessizdi. ''Duru, ve sana bir şey sormak istiyorum.'' diye devam etti. Deniz hala sessizdi. Duru en tatlı sesiyle ''Sen o müziği dinlerken ne hayal ettin? Kafanda ne canlandı?'' dedi ve Deniz'in cevabını tatlılıkla bekledi. Deniz kızgındı. Duru'nun bu şekilde sürekli saldırı halinde olmasından yorgundu. Ama söylediklerinde haklı olmadığını düşünse anında verirdi tepkisini. Duru'ya hak veriyordu içinden. Sessiz, kırılmış, yorgun bir hak. Tartışmak istemiyordu. Duru'nun sorusunu düşündü. Tatlı sesine karşılık samimiyetle ''Yaptığımız sahneyi'' diye mırıldandı. Duru cevabı düşündü ve hemen ''Peki o sahnede ne vardı?'' diye sordu. Deniz kafasındaki resmi kelimelere dökerken sakindi. ''Sadece sahne, tek başına yaptığımız haliyle'' dedi. Duru kendisine anlatılan resmi iyi anladığından emin olmak için ''Ne yani bu müzik ve o sahne o kadar mı?'' diye sordu. Deniz bir an daha düşündü ve ''Evet'' dedi kararlı bir şekilde. Duru duyduğu cevabı anlamaya çalışarak ''Arka bahçeye yaptığınız sahne ve üstünde ne vardı?'' dedi yine. Deniz ''Sadece sahne, insansız, hiçbir şeysiz o sahne'' diye açıkladığında Duru ''Müzik nereden geliyordu peki?'' diye sordu. Deniz ''Onu düşünmedim'' dedi net bir ifadeyle. Duru aldığı cevaptan hoşnut olmadığına nihayet karar vermişti. ''Ben ne düşündüm biliyor musun?'' diye sordu Deniz'e. Deniz ''Evet'' anlamda kafasını salladı ve ''Kendini dans ederken'' dedi kısaca. Duru Deniz'in gerçekten anlamak istiyordu. Deniz'in cevabı doğruydu ama cevabı verirkenki hali öylesine ekşimişti ki Duru itiraz ederken bu ifadeyi hak etmediğini düşündü. ''Bunun neresi kötü Deniz?'' dedi sesini kontrol etmekte zorlanarak. ''Deniz, sen hiç o sahneyi düşündün mü Duru?'' diye sordu gayet sakin. Duru ''Hangi anlamda?'' dediğinde Deniz ''Hiç o sahneye alıcı gözüyle baktın mı? Detaylarına dikkat ettin mi?'' diyerek açıkladı. Duru ''Tabii ki ettim'' dedi. ''Deniz öyle mi? Peki bana söyleyebilir misin sahneyi karşına aldığında sahnenin sol üst köşesinde ne var?'' diye sordu Duru'yu sınarcasına. Duru düşündü. Aklına birçok şey geliyordu. Sahnenin üst sol köşesinde öğrencilerin her birinin kendi yaptığı bir sürü materyal sahne duvarına eklenmişti. Bu materyallerin her biri enstrüman artıklarından yapılmıştı galiba. ''Kendinden emin, bir sürü enstrüman parçası'' dedi. Deniz ''Enstrüman parçası'' diyerek Duru'nun eminliğini sorguladığında Duru ''Evet, öğrencilerin kendi elleriyle yaptığı bir sürü parça, ıvır zıvır şeyler'' diye açıkladı. Deniz içinde hissettiği öfkeyi suratına bilinçli yaydığı alaycı gülümsemeyle dindirmeye çalışırken ''Duru, o sahnenin her köşesinde çocukların yaptığı ıvır zıvırlar var ve bu ıvır zıvırlara belirli bir uzaklıktan bakıldığında hepsi birleşip bir takım sembolleri oluşturuyorlar. Günlerimiz, gecelerimiz geçti o sahneyi yaparken ve çoğunda sen de benim yanımdaydın, oradaydın. Şimdi bana söyle, o sahnenin sol üst köşesinde ne var?" dedi. Yaşadığı hayal kırıklığının son kırıntısında sesine geçtiğinde. "Lütfen söyle," diye tekrarladı. Duru'nun aklına parça parça duvara monte edilen şeyler geliyordu ama hepsini birleştirip büyük resmi göremiyordu. Büyük bir resmin olması bile şimdi şaşırtıcı gelmişti. Aklını kullanarak bu şekli tahmin edebileceğini düşündü. Bu bir dans, müzik sahnesiydi. Şekil neyle ilgiliydi? Düşündükçe kafası karıştı. Kafası karıştıkça zaman geçti. Kendi konusundan uzaklaştırıldığını hissederek huzursuzlandı. Denizin sesindeki haylak kırıklığını hafifletmek için hafife alan bir tonda ''Ne olduğunun ne önemi var, ne alakası var?'' diye çıkıştı. Deniz sakin ama ciddi baktı bir süre Duru'nun güzel ama ifadesi suratına. Sonra Duru'nun anlamasını gerçekten istediği için yargısız ve sakince. O duvarda objeler o sahnenin ruhunu yansıtıyor. Bizim müziğimiz, bizim dansımız için bizim kendi ellerimizle yaptığımız sahnenin ruhunu. Önemi yok, anlamı var. Hiçbir şeyin önemi yok. Sen görmediğin, anlamını bilmediğin bir şeye sahip olmak istiyorsun. Farkında bile değilsin, dedi. Duru bu noktadan geri adım atmamaya karar vermişti. Sahip olmak. Ben sadece dans etmekten bahsediyorum. Senin tuhaf felsefelerinle konuyu dağıtman hiçbir şeyi haklı çıkarmaz, diye çıkıştı. Deniz umutsuzluk içinde, ben konuyu dağıtmıyorum Duru. Sana anlatmaya çalışıyorum. Biz bu gösteriyi kendimizi göstermek için değil, ifade etmek için. Kendimize ait bir şey yaratabilmek için yapıyoruz Duru. Yapmak eğlenceli olduğu için değil. Kendi sınırlarımızı zorlamak, dünyaya bizden bir reaksiyon bırakmak için yapıyoruz. En azından o sahnede ne şekil olduğunu bilen herkes bu yüzden bir bütünün parçası. Her birimiz bir parçayız. Hiçbir şeye sahip olmayan ama neye ait olduğunu bilen, aitliğine tabi bütünü oluşturmak için bir araya gelen parçalar. Ama sen Duru, sen bütünü görmüyorsun bile. Senin için sadece sen varsın ve kendini o kadar önemsiyorsun ki bu bütünün içinde değilsen ne kadar anlamsız olabileceğini görmüyorsun. Ait olmak için değil, sahip olmak için savaşıyorsun. Asla sana ait olmayacak bir şeye sahip olmak için, dedi. Duru'nun inatçı suratı öfkenin duygularla karıştığı bir ifadede sessizce isyan etti. Beni yanlış yargılıyorsun, çok yanlış yargılıyorsun, diye. Deniz, Duru'ya zarar vermek istemiyordu. Sözlerinin ne kadar ağır olabileceğini biliyordu. Çünkü inanarak konuşuyordu. Tek istediği Duru'nun kendisini anlamasıydı. Seni yargılamıyorum Duru. Seni sadece anlıyorum, dedi inatlaşmadan. Deniz Duru'ya yaklaştı. Suratında empatiyle karışık sevgi vardı. Koltukta oturan kızın önünde çöktü. Ellerini kızın dizlerine koydu. Duru'nun buğulanmış gözleri karmaşa içinde kısılmıştı. Deniz kendisinin çok iyi bildiği, deneyimlediği bu konuyu Duru'nun anlaması için kendi egosunu ezip tane tane yetenek öyle bir şey ki eğer onu bir amaca yöneltmezsen kendini kurban etmek zorunda kalabilirsin. İçinde kimseye anlatamadığın bir ızdıraba döner. Her şey yapabildiğini fark etmenle ve bunu diğerlerine de göstermek istemenle başlar. Sonra bir anda kendi yeteneğinin kurbanı olur. Sadece onu göstermek için ona hizmet ederken bulabilirsin kendini. Sen çok yeteneklisin Duru ama amacın yok. Derken Duru inatla var diyerek itiraz etti. Deniz sakinliğinden bir şey kaybetmeden amacın ne? En büyük sahnede dans etmek mi? Dans etmek amacın olamaz Duru. O yaptığın şeyin kendisi. Yeteneğinin kendisi amacın olamaz. Yeteneğini deneyimlemek de amacın olamaz, dedi. Duru sulanan burnunu eliyle hızla sıyırıp içine akan gözyaşlarının burun deliklerinden gelmesini engellerken geliştirmek, amacım geliştirmek, dedi. Deniz sabırlıydı. Peki nasıl geliştireceksin? Yeteneğine ancak bir amaca hizmet etmeyi öğretirsen onu geliştirebilirsin. Onu bir şeyin parçası haline getirebiliyorsan, başka şeylerle birleştirebiliyorsan böylece büyütebilirsin. Amacın ne Duru? Sadece dans etmek olamaz, dedi. Duru bir süre sessiz kalmıştı. Gözyaşlarıyla ıslanan suratını sildiğinde kendini yenilmiş hissediyordu. Hiç hoşuna gitmeyen bu duygu onu kamçılamaya başladığında deniz konuşmasına deneyim vardığımız yer değil, gittiğimiz yoldur. Bunu sen de biliyorsun. Yolda yaşadıklarımız, karşımıza çıkan şeyler bize dokunur, zorlar, bozar, rahatlatır ve bizi değiştirir. Eğer yolculuğu yaşayıp ona dikkat edersek ancak o zaman gelişebiliriz. Kendimize gösterdiğimiz özendir bu dikkat. Değişirken diğerlerini tatmin edecek, eğlendirecek herhangi bir şeye değil. Kendimize dönüşmemizi sağlar. Dikkat Duru. O sahne hazırladığımız gösteri için bir yol. İfade ettiğimiz şeyin rahmi. O gece her birimiz o sahneden doğacağız. Kendi ellerimizle, hayallerimizle yarattığımız o sahneden. Her köşesinde var olduğumuz o sahneden. Senin bir kez bile dikkatlice bakmadığın bir sahne bu Duru. Ve sen o sahneden ilk doğan olmak istiyorsun. Bunu hak ediyor musun? Hayat bir savaş. Kendin olabilme, kendini bulabilme savaşı. Doğmak yetmiyor. Kendini bulmak için savaşmak gerekiyor, Duru. Senin savaşın ne? kimin için, ne için savaştığını biliyor musun? Kendini bulmak için savaşabilecek misin? Deniz, Duru'nun güzel yüzünden akan yaşları eliyle sildi. Ona mendil getirmek için yeniden kalkıp arkasını döndüğünde aşağılandığını düşünen Duru'nun hesap soran sesi onu durdurdu. Senin savaşın ne Deniz? Duru şimdi ayağa kalkmış, hesap sorarcasına Deniz'in suratına bakmaktaydı. Hayatında kağıt parçalarına yazdığı notlar dışında başka hiçbir şey olmayan bu adamın daha fazla kafasını karıştırmasına, kendisini allak bullak etmesine izin veremezdi. Suratındaki yaşlar silinmiş, yerinin babasından daha güçlü olduğunu keşfetmiş bir aslanın ifadesi gelmişti. Cevap bekliyordu. Sen ne olmak istiyorsun? Felsefe yapan bir müzik öğretmeni mi? Diyerek yineledi soruyor. Deniz karşısında asla kontrol edilemeyeceğini bildiği bir enerji gördü. Kontrol altına girmektense kendini yakmayı seçecek bir enerjiydi bu. Daha önce de Duru'nun bu enerjisiyle karşılaşmıştı. Ama sadece o dans ederken. Şimdi o enerji karşısına dikilmiş, inançsızca, küçümsercesine ona hesap soruyordu. Biraz önce ağlayan küçük kıza ne olmuştu? Az kalsın Deniz'i anlamak üzere olan o kız gitmiş, yerine yenilmezliğine haykırırcasına cevap bekleyen bu şey gelmişti. Deniz cevap vermek için ağzını açtı. Ama karşısındaki şeyin onu anlamaya hiç niyeti yoktu. Ve kafasındaki düşünceler bu kadının itiraz dolu enerjisini bastırmak için çok güçsüz geldi. Deniz ağzını konuşmadan kapadı. Bu hareketi bir yenilmişlik işareti olarak gören Duru öfkelendi. Demagojiyle kendi ruhunu zehirleyen, kendine kendisini sorgulatan bu adam şimdi ona cevap bile veremiyordu. Kendisini anlamsız hissettirmiş, dansını olabilecek en alt seviyeye indirgeyerek kelimeleriyle amaçsızlaştırmıştı. Ama şimdi kendi savaşıyla, varoluşuyla, hatta anlamsızlığıyla ilgili söyleyecek tek kelimesi yoktu bu adamın. Kendine kızdı Duru. Deniz'in manipülasyonlarıyla kafasını, hatta ruhunu bu kadar karıştırmasından ve Duru'yu kendine yabancılaştırmasından bıkmıştı. Yalnızdı, öfkeliydi. Duru'ya ait olan giriş sahnesini ona vermemek için belki de sadece erkeksi bir kıskançlıkla yapıyordu tüm bunları. Duru neden izin veriyordu buna? Deniz'in üzerine yürürken suratındaki ifade gönüllü fahişelik yapan birini küçümseyen bir rahibininki gibi acımasız ve temsil ettiği şeyden tamamen uzaktı. Duru, cevabın yok değil mi? Ben o salak küçük kız değilim Deniz. Büyüyorum. Sen istesen de istemesen de, izin versen de vermesen de dansımla gelişiyorum da. Evet, sadece dans etmek için ediyorum. Ve evet, başka hiçbir amacım yok. Senin belki gizli bir amacın var. Söyleyemediğine göre. Ama amacın var da ne oldu? Ben ilerlerken sen yerinde sayıyorsun, geriliyorsun. Zora geldin mi sarıyorsun bir tane, kayboluyorsun. Bense en azından yüzleşiyorum, savaşmaya devam ediyorum. Sakın bana kendin olmaktan falan bahsedeyim deme. Hele savaşmaktan asla, diye haykırdı. Deniz bahçenin sokağa açılan kapısından çıktığında Duru iyice kızgındı. Deniz'i takip etti. Deniz dayanamadı. Yeter be Duru. Küçücük beyninle kendini bu kadar küçültme. Benim savaşlarımı, nedenlerimi anlayamayacak kadar kendine saplanmış duruyorsun sen. İçimde taşıdığım şeyi kontrol etmeyi öğrenmeye çalıştığımı görmüyor musun dedi. Ve bahçe kapısından sokağa attı kendini. Duru küçümseyen bayağı bir alaycılıkla. Kendini o kadar da önemseme Deniz. Alt tarafı iki nota yazıyorsun diye haykırdı. Deniz kendini gerçekten Duru'ya ait hissetmesi o an tereddütsüz çıkıp giderdi Duru'nun hayatından. Ama aşıktı bu kadına. Müziğin kendi ruhunu kullanması gibi o da Duru'yu kullanarak kalıyordu hayatta. Enerjisini ondan alıyor, onunla bu dünyayı yaşanır kılıyordu. Müziğin kendisine verdiği yıkımı o da sevgilisiyle Duru'ya vermişti bu 3 yılda. Şimdi ondaki hırçınlığı, kızgınlığı gördüğünde hak ettiğini biliyordu. Yıllardır Duru'yu deneyimlemeden anlamaya zorluyor, bu zorlama kızı yıpratıyordu. Doğasını bozuyor ve deforme ediyordu. Duru sadece dans etmek istiyordu. Deniz ise sadece dans etmenin onu köleleştireceğini düşünüp hep anlatmaya çalışmıştı. Ama şimdi Duru'nun öfkeli, korkusuz ve savaşçı güzel yüzüne baktığında karar verdi. Duru zaten savaşıyordu. Aralıksız olarak Deniz'le savaşan zavallı küçük bir kızdı. Deniz ilk defa kendisine zarar vermeden, yitmeden, sadece müzik yapamadığı için sadece dans edebilen Duru'yu kıskandığını hissetti. Yorgundu. Tek istediği kendi keşfettiği bu düşünceden uzaklaşıp konuyu değiştirmek, biraz nefes almaktı. Bu düşünce Pandora'nın kutusunun anahtarıydı onun için. 16. ayrımın sonu, sayfa 201.